Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Hordat 1402, Hicri Kameri Zilkade 1444 ve Miladi Takvim'le 22 Mayıs 2023 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batasi gelişmeleri, Molla Sadra'yı anma günü ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, Hükümet İslam İnkılabı rehberinin komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkileri güçlendirmek için talimatını takip etmekle mükelleftir açıklamasında bulundu. Tümgeneral Bakri, ordunun okyanuslardaki görevinin devam edeceğini belirtti. İran ve Danimarka ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. İran ve Venezuela Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ve Türkiye'nin Kuzey Irak'taki yasa dışı operasyonları sürüyor. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslam İnkılabı rehberinin Büyükelçiler ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmedeki beyanatına işaretle İran'ın komşu Müslüman ve müttefik ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek için tüm kurumların çabalarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i dün hükümet kurulu toplantısında Ayetullah Hamenei'nin Büyükelçiler ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmedeki beyanatına işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu Müslüman ülkelerle ilişkilerini ve etkileşimlerini güçlendirme gerekliliğine ilişkin sadece Dışişleri Bakanlığı'nın değil tüm yürütme organlarının bu konuyu ciddiyetle takip etmesi gerekiyor açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı sözlerine şunları ekledi. Hedef, ülkelerle ilişkiler son 2 yılda önemli ölçüde artmış olsa da mevcut kapasitelere göre şu anki seviyenin üzerinde geliştirilebilir. Cumhurbaşkanı konuşmasının başka bir bölümünde İran İslam Cumhuriyeti donanmasının dünyanın çevresinde dolaşarak yaptığı deniz operasyonlarını onurlu ve gururlu olarak nitelendirerek şunları kaydetti. Ordunun bu hareketi İran İslam Cumhuriyeti donanmasının ve silahlı kuvvetlerinin iktidar ve gücünün bir göstergesidir ve takdire şayandır. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, ordunun deniz kuvvetlerinin 86. filosunun İran halkını gururlandırdığını belirterek donanmanın yiğit komutan ve mücadelecilerinin korkusuz bir şekilde denizcilik yaptıklarını vurguladı. Tümgeneral Muhammed Bakri, dün ordu filosunu resmi karşılama töreninde yaptığı açıklamada bu filonun harika bir iş çıkardığını belirterek şunları kaydetti. Çeşitli olaylar göstermiştir ki ülkenin yüceltilmesi için güç ve onur yolundan gidecek başka yolumuz yoktur. Ve bu meşru güç her mücadeleciye halk tarafından verilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Deniz Otoritesi'nin izlediği yolun ilke ülke gücünün en önemli unsuru olduğunu belirterek, büyük bir deniz gücü olmak için hiçbir eksiğimiz yok. Bunun için güçlü yerli sanayimiz var ifadesini kullandı. Tümgeneral Bakri sözlerine şöyle devam etti. Deniz kuvvetlerinin bu tarihi görevi yerine getirirken eşi benzeri görülmemiş eylemi istisnai ve tarihi bir eylemdir. Çeşitli görüşme ve toplantılarda görüyoruz ki teknik olarak bu kabiliyete sahip ülkeler bile böyle bir misyonu gerçekleştirmeye cesaret edemiyorlar. Ama bu eylemi gerçekleştiren ve olağanüstü bir istatistiğe imza atarak bu tehlikeli yola giren İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen pazar gecesi yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülkenin tarihi ilişkilerini her iki taraf için de büyük bir sermaye olarak değerlendirdi ve mevcut sorunların çözülmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgu yaptı. Emir Abdullahian ve Løkke Rasmussen bu telefon görüşmesindeki ilişkilerin son durumunu ve bunları geliştirme yollarını ele aldılar. İran İslam Cumhuriyeti ve Danimarka Dışişleri Bakanları ayrıca iki ülke arasındaki konsolosluk istişarelerini güçlendirecek bir mekanizmanın kurulması konusunda da anlaştılar. Danimarka Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa şiddetle karşı çıktığını bir kez daha duyurarak bu tür eylemleri kanadı. Danimarkalı İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan, Ocak ayında İsveç'in başkenti Stockholm'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde çirkin bir eylemde bulunarak Kur'an-ı Kerim ateşe verdi. Bir hafta sonra Paludan, Danimarka'da bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in başka bir nüshasını yaktı. Bu aşırı sağcı siyasetçinin aşağılayıcı eylemi dünyadaki Müslümanların öfkesine neden olurken yaygın bir kınamayla karşılandı. Ve sonunda İsveç'teki Malmö savcılığı geçen ay Rasmus Paludan için tutuklama kararı aldı. İran ve Venezuela Dışişleri Bakanları dün iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi hakkında görüştüler. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ve Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hel bir telefon görüşmesinde büyüyen ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri ve ilgili alanlar üzerinde durdular. Bu görüşmede taraflar iki ülkenin koordineli çabalarıyla işbirliğini genişletmek ve güçlendirmek ve temasları artırmak için iki ülkenin ciddi ve yapıcı adımlar atmasını umduğunu ifade etti. İran ile Venezuela arasındaki ilişkilerin 100 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Ancak 1960'lı yıllarda petrol alanında işbirliğiyle gelişmiş ve 1979'da İran İslam İnkılabı'nın zaferi ardından Venezuela yeni İran hükümetini ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Hali hazırda her iki ülkede tek taraflı Amerikan yaptırımları altında bulunuyor. İsviçre'nin İran'ın iç işlerine müdahaleci tutumunun ardından ülkenin Tahran'daki büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsviçre'nin İran'ın iç işlerine karışması ve bu ülkenin büyükelçiliğini sahte bayraklı bir resmi yeniden yayınlamakla alışılmadık ve profesyonel olmayan bir şekilde kullanmasının ardından Tahran'daki İsviçre Büyükelçisi İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Nadine Lozona dün İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü tarafından çağrıldı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin müdahale tedbirlere karşı memnuniyetsizliği ve itinazı kendisine bildirildi. İsviçre Büyükelçisi'nin davetinde kendisine bu tür olağan dışı eylemlerin İran İslam Cumhuriyeti ile İsviçre arasındaki dostane ilişkilere uygun olmadığı ve düzeltilmesi gerektiği bilgisi verildi. İsviçre Büyükelçisi de bu konuya ilişkin durumu en kısa sürede ülkesine yansıtacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Siyonist Apartheid Rejimi Kabinesi'nin aşırılık yanlısı üyesinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık girişimini tekrarlamasını kınadı. Onlarca Siyonist yerleşimci dün Siyonist rejim sözde güvenlik bakanı Itmar Ben-Gvir liderliğinde ırkçı rejim güvenlik güçlerinin desteği altında El-Megar kapısından Mescid-i Aksa'ya saldırı düzenlediler. Ben-Gvir'in bu ırkçı girişimi Arap ve Filistinleri yoğun tepkisine neden olurken başta Filistinli tanınmış şahsiyetler olmak üzere Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da sert tepki ve kınamalar geldi. İran'ın verdiği haberde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, cesur ve provokatif eylemler Siyonist apartheid rejiminin Filistin ulusuna ve din ve bu toprakların İslami kutsalları ve etkili ve acil bir yanıt gerektirmektedir ve bu İslam dünyası ve uluslararası toplum için caydırıcıdır. Kenani sözlerine şunları ekledi. Kutsal Kudüs Şerif, Filistin'in birleşik ve bedi başkentidir ve öyle de kalacaktır. Ve Siyonist işgalcilerin bu şehre ve İslami kutsal mekanlara ard arda saldırıları, onun gerçekliğini ve tarihsel durumunu değiştirmeyecektir. İslam İşbirliği Teşkilatı, Siyonist Rejim Kabinesi'nin Radikal Bakanı'nın Mescid-i Aksa yönelik saldırısını kınadı. Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itmar Ben-Gvir bu sabah bir grup Siyonistle birlikte Mescid-i Aksa dün sabah Siyonist gruplarla birlikte Mescid-i Aksa'ya saldırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı Sekreterliğinden Formasyon Merkezi'ne göre bu örgütten yayınlanan bildirde Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı İsrail işgal rejiminin Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirme ve Müslümanları tahrik etme çabaları, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık ihlali bağlamında değerlendirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı, bölgenin güvenlik istikrarını tehdit eden bu vahşi ve örgütlü saldırının sonuçlarından tamamen Siyonist rejimi sorumlu tuttu ve uluslararası toplumu bu tehlikeli eylemlerin durdurulması için üzerine düşen görevi yapmaya çağırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı, işgal altındaki Kudüs şehrinde İslam ve Hristiyan kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiğini vurguladı. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıda Ben-Gvir'in eylemi Filistin ve Arap dünyasında önemli tepkilere neden oldu. Filistinli direniş şahsiyetleri ve gruplarının yanı sıra Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından da kınandı. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bulunan Balata kampına Siyonist güçlerin düzenlediği saldırıda şu ana kadar 3 Filistinli genç şehit oldu. Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada Siyonist güçlerin saldırısının ardından Filistin direniş güçleriyle Filistinli gençlerin çatıştığını, bunun sonucunda 3 Filistinli gencin şehit olduğunu, çok sayıda Filistinli gencin de yaralandığını duyurdu. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki Muhammed Bilal Zeytun, Balata kampında Siyonist askerler tarafından vurularak öldürüldü. Ancak diğer 2 Filistinli şehidin kimliği henüz açıklanmadı. Yerel kaynaklar ise Siyonist askerlerinin sağlık ve yardım ekiplerinin Balata kampına girmesini engellediğini bildirdi. Başta Batı Şeria olmak üzere işgal altındaki topraklarda bugünlerde şartların çok özel olması ve Filistinli savaşçıların Siyonistlerin sayısız suçlarına her türlü çareyi bulmaları gaspçı Siyonistler için özel şartlar yaratmıştır. Doğu Süryani Kilisesi'nin dünya lideri kendini İran'ın evladı olarak gördüğünü vurguladı. Marava Patrick Royal 3, Süryani Kilisesi tarihinde İran'da çok eski çağlardan beri bir kilisenin olduğunu ve Hristiyanlar ile Müslümanların bir arada yaşadığını belirterek şunları kaydetti. Süryanilerin ve Doğu Süryani Kilisesi'nin bu tarihi kaydı için kendimizi bu toprağın ve suyun evlatları olarak görüyoruz. Doğu Süryani Kilisesi'nin dünya lideri Tebriz Merkez Kütüphanesi'ni ziyaretinde İran ülkesine özel bir saygımız var dedi. İran'daki Uluslararası Göç Örgütü Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin göçmenlere yaptığı hizmetleri övdü. İran'daki Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Lalini Virasmi, dün ülkenin kriz yönetim örgütü başkanı huzurunda gerçekleştirilen İran'daki göçmenler için yapılan çalışma ve durumun gözden geçirmesi başlıklı toplantıda, İran İslam Cumhuriyeti tek başına göçmenlerin sorunlarının %90'ını taşıdığını ifade etti. İran'ın haberine göre ülkenin kriz yönetimi örgütü başkanı Muhammed Hasan Nami de bu toplantıda şunları söyledi. Uluslararası göç örgütü politik olmayan ve kar amacı gütmeyen bir yapıya sahiptir. Nami sözlerine şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kriz yönetim alanındaki en önemli politikası herhangi bir olaydan önce insan hayatını güvende tutabilmemiz için önleme üzerine kuruludur. İranlı besteci Peşman Bulurçi, Duanın Dansı adlı müzik videosu için Amerikan Akademi Uluslararası Ödülünü aldı. Merkezi Amerika'da bulunan ve sonuçlarını uluslararası düzeyde yayınlayan Uluslararası Akademi Ödülü şimdiye kadar birçok İranlı müzisyeni ödüllendirdi. İran haberine göre Duanın Dansı adlı müzik videosu bağımsız müzisyenle tanıttığı için prestijli ve uluslararası bir kurum olarak Global Music Awards ödülünü de aldı. Yapılan son araştırmaya göre Türkiye'deki 18 ila 25 yaş arasındaki gençlerin %73'ü yurt dışında yaşamak istiyor. Göç fikri özellikle Z kuşağındaki kadınlar arasında gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Türkiye ordusu savaşçıları bir kez daha Kuzey Irak'ı bombaladı. Pazar günü Türk savaş uçakları Türkiye Kürdistan İşçi Partisi'ne karşı savaşma bahanesiyle Irak'ın kuzeyindeki Duhuk vilayetindeki El Umadiye bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili olası zayiat hakkında kesin bilgi verilmedi. Ankara, Türkiye Kürdistan İşçi Partisi'ni terör örgütleri listesine almıştır. Kuzey Irak'a yönelik Türkiye'nin saldırıları gerçekleşirken Bağdat bu saldırıları defalarca Türk işgalinin bir örneği olarak nitelendirip kınadı ve Türk ordusunun ard arda düzenlediği saldırıların ardından Kuzey Irak ve Suriye'nin birçok bölgesi boşaltılmış durumda. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın Türk mevkidaşıyla görüşme şartını açıkladı. Faysal El-Mikdad, Rusya Today ile yaptığı görüşme röportajda Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi hakkında Şam'ın Suriye topraklarını işgal eden Türkiye ile ilişkilerini asla normalleştiremeyeceğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin de bu ülkenin güçlerinin Suriye'den çekilmesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Ve son haberimiz. Yunanistan genel seçimler için sandığa gitti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlarken tek başına hükümet kurmak için mutlak çoğunluğu elde edemedi. Ars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Yunanistan'da resmi olmayan genel seçim sonuçlarına göre Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı. Yeni Demokrasi Partisi oyların %40,79'unu alarak meclisi 146 sandalye kazandı. Ancak bu sayı Mitsotakis'in tek başına hükümet kurmasına izin vermiyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri siyasetinde maslahat faktörü başlığı altında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinde yalvarmaya dayalı diplomasiden uzak durulması aynı zamanda akılcı ve ilkeli bir esneklik hususunda vurguda bulundu. Ayetullah Hamene'yi cumartesi sabahı Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile yaptığı görüşmede başarılı bir dış politikanın ölçüt ve göstergelerini açıklayarak İzzet'in inkar ve diplomasiden kaçınmak anlamına gelmediğini, bilgelik ve maslahat çerçevesinde etkileşim anlamına geldiğini, bilge ve hesaplı faaliyetler anlamına geldiğini vurguladı. Burada maslahata vurgu yapan İslam İnkılabı rehberi, zor engelleri aşmak ve yola devam etmek için esnekliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, ülke diplomasisinde üç temel anahtar kelimenin izzet, hikmet ve maslahat olduğunun altını çizdi. Ülke diplomasisi dış politika yetkililerinin sürekli olarak ülke diplomasisi çıkarları doğrultusunda ve uluslararası düzende adım adım gelişen gelişmeleri ve etkili olayları izleyerek konum kazanmak için dünyanın gelecekteki düzeninde çalışmaları gerektiğini de hatırlattı. Ve bağımsızlığı korumak ve ulusal hedef ve çıkarları sağlamak için doğru planların yapılması gerektiğini de vurguladı. İran'ın dış politikasının temel ilkeleri olarak izzet, bilgelik ve çıkar olmak üzere üç ilkenin olduğunu da belirten İslam İnkılabı lideri, bu üç ilke uluslararası iletişim çerçevesi için gerekli bir üçgendir. Bu üç ilkeye dayalı olarak ülkenin 20 yıllık vizyon belgesinde İran'ın dünya ile etkileşimi ele alınmalı, inşa edilmelidir diye buyurdu. Dış politika, ulusal çıkarlar açısından tanımlanan belirli hedeflere ulaşmak için bir hükümetin karar vericileri tarafından diğer hükümetlere veya diğer uluslararası kuruluşlara karşı tasarlanan strateji veya rotadır. İran İslam Cumhuriyeti diğer ülkeler gibi dış politikada genel kurallara uymakla yükümlüdür. Ancak İslam Cumhuriyeti sisteminin kendi amaç ve özellikleri vardır. Ve bunlardan kaynaklanan imkan ve kısıtlamalara göre belirli durumlarda İran İslam Cumhuriyeti'nin ilke ve hedefleriyle elbette çelişmeyen ve aslında bu hedeflere ulaşmak için farklı bir yöntem ve çözüm olarak düşülmesi gereken tarihsel sicilinden farklı davranmak gibi gözükse de yeni bir yöntem seçilmektedir. Bu yaklaşımın kazanımları İran İslam Cumhuriyeti'ni bölgede etkili bir güç ve sorumlu bir oyuncu olarak dış politikanın sabit ilkelerini ve çıkarlarını korumak ışığında hedef ve çıkarlarına ulaşmayı başardığını göstermektedir. Bu diplomasi güvensizliği azaltmak ve barış yaratmak, bölgenin istikrarına yardımcı olmak içindir. Aslında İslam devriminden sonraki gelişmeler ve dayatılan savaş, barışçıl nükleer faaliyetler meselesi ve farklı zamanlarda bazı komşularla ilişkilerdeki gerginlik gibi sonraki krizlerin gözden geçirilmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman dış politikada haysiyeti, izzeti, akıl ve çıkar bileşenlerine yerleştirerek hem bu krizleri yönetmeye hem de bölgesel ve uluslararası gelişmelerde etkin rol oynamaya çalıştığını gösteriyor. İran'ın nükleer programı konusunda 2015 yılında anlaşmaya varması, Suudi Arabistan ile yakın zamanda ikili ilişkilerin yeniden başlatılması, bölge ülkelerindeki dış müdahale ve saldırganlığın kınanması ve bölgesel krizlerin çözümü için arabuluculuk yapılması, bu faktörleri sahip İran'ın eylemlerinin öne çıkan örneklerinden bazılarıdır. Dış politika çerçevesinde bu olaylar mihenk taşları olarak sayılıyor. Krizleri yönetmek ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla dış politikada ilkelerin sürdürülmesine paralel olarak ulusal çıkarları gözeten onur, bilgelik ve çıkarları yerine göre uygun bir şekilde korumak olmak üzere üç ilkeye dayalı bir siyasetin izlendiği söylenebilir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine yaptığı açıklamalarda zor engelleri aşmak ve yola devam etmek için gerekli durumlarda esnekliğe sahip olma anlamında makuliyeti eksen olarak değerlendirmiş ve şöyle demiştir. İlkelere bağlı kalmak bahsedilen anlamda maslahatla çelişmez. Birkaç yıl önce kahramanca esneklik kavramı ortaya atıldığında dışarıda ve içeride bazıları yanlış anladı. Çünkü maslahat zor engelleri aşmanın bir yolunu bulmak ve hedefe ulaşmak için yola devam etmek demektir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye seçimlerinde ikinci turdaki muhtemel sonuçlar etrafında. ...13. dönem Türkiye Cumhurbaşkanlığı ikinci turu ülke dışında ve gümrük kapılarındaki seçimleriyle 20 Mayıs'tan itibaren başladı. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlarına göre seçimin ilk turunda Cumhur Koalisyonu'ndan adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların %49.52'sini alırken Millet Koalisyonu adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların %44.88'ini aldı. İkinci turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre 73 ülkede 151 temsilcilikte 167 seçim bölgesinde sandık kuruldu. Türkiye dışındaki Türk seçmenler ise 24 Mayıs 2023 tarihine kadar oy kullanabilecek. Türkiye'de ikinci tur seçimler 28 Mayıs 2023'te yapılacak. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ekonomik geçim sıkıntısının Türk halkını pençesini almaya devam ettiği bir ortamda başladı ve saha her geçen gün daha da sarsılıyor. Durum insanlar için sıkıcı ve zor hale geliyor. Yayınlanan resmi istatistiklere göre 4 kişilik bir aileyi geçindirmenin yoksulluk sınırı giyim, kira, enerji, su, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi kalemleri içeren bir geçim masrafı ve açlık eşiğinde bir aileyi kurtarmak için harcanan para ve 4 kişilik bir ailenin açlıktan ölmemesi için gereken para aylık olarak 10 bin lirayı geçti. Hatta yoksulluk ve açlık sınırı bir kez daha işçilerin asgari ücretlerini aştı. Bu Nisan ayında bekar bir memur çalışan aylık geçim maliyetin 13.167 lira olduğu tahmin edildi. Bu bağlamda Türkiye'nin önde gelen analistlerinden Taha Akyol, ülkedeki yeni kaotik ekonomik durumu bir Türk atasözüne atıfta bulunarak anlattı ve bir musibet, bin nasihatten iyidir dedi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ard arda birkaç depremin olması bu ülkenin ekonomik krizini daha da derinleştirdi. Öyle ki Türkiye'de ekonomiyi ve kentleşmeyi yeniden inşa etmek için Ankara hükümetinin ihtiyacına 10 milyarlarca dolar eklendi. Bu nedenle Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak kişinin Türkiye dışından birkaç yüz milyar dolarlık kredi alabilmesi gerekiyor. Pek çok bağımsız siyasi çevre herhangi bir adayın Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı kazanmasının mevcut ekonomik krizi çok önemli ve etkili olmayabileceğine inanıyor. Türkiye'nin bazı altyapılarını kısa sürede temelden değiştirmek, ardından cumhurbaşkanlığı koltuğunu başka birine devretmek için ancak birileri bu koltuğa güvenebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yakın ve ulaşılabilir iki ihtimal var. Kuşkusuz bazı parti ve kuruluşların ittifaklarının değişmesi veya dış desteğin açıklanması ikinci tur seçim sonuçlarında belirleyici rol oynayabilir. Bu kapsamda ilk turda beklentilerin aksine %5,17 oy alarak 2.8 milyondan fazla oy almayı başaran Ata Koalisyonu'nun adayı Sinan Oğan, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'na anlaşmak için şartlar koştu. Üst düzey yetkililer saflarında yer almak için önerilerde bulundu. Türkiye'nin uzun vadeli ulusal çıkarlarının kendi koalisyona bağlı hale geldiğini de belirtti. Sinan Oğan, Halkların Demokratik Partisi'nin koalisyondan çıkarılmasını veya tüm mültecilerin Türkiye'den sınır dışı edilmesini talep etti. Bir sonraki olası senaryo geçersiz oyların durumudur. Türkiye içinde ve dışında yapılan ilk sayım sonuçlarının ardından geçersiz oy sayımı 1.036.565'e ulaştı. Bu oran seçim sürecini tamamen değiştirebilir. Geçersiz oy oranının düşülmesi ve her iki adayın oylarının paylaştırılması ihtimali olan bu senaryoda tarihsel katılım oranı sabit kalırsa sonuç az sayıda destekçiye ihtiyacı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine olacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Hordad 1402, Hicri Kameri 207 Kade 1444 ve Miladi 22 Mayıs Pazartesi. ...43 yıl önce bugün Hicri Şems'i 1 Hordad 1359'da Amerika'nın İran aleyhindeki iktisadi muhasarası başladı. Amerika İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran'daki illegal menfaatlerini kaybetti ve İran'ın Müslüman halkına baskı uygulamak ve İran'ı uzlaşmaya yakınlaştırmak için bu ülkeye karşı ekonomik ambargo uygulamaya başladı. Amerika'nın bu kararından sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, milletlerin ekonomik hayat denen büyük güçlerin elinde olmadığını belirterek İran milletine hitaben şunları kaydetti. İktisadi muhasaradan asla korkmayın. Eğer bize karşı ekonomik ambargoyu uygulamaya kalkışırlarsa biz daha aktif oluruz ve bu süreç bizim yararımıza. İktisadi muhasaradan kuşkulananlar aslında iktisadi altyapı ve dünyayı da maksat olarak bilenlerdir. Bugün Hicri Şems'i 1 Hordad İran takviminde Molla Sadra lakaplı Sadreddin Muhammed Kavam Şirazi anma günüdür. Molla Sadra Hicri Kameri 9 Cemadül Evvel 980'de Şiraz'da dünyaya geldi. Molla Sadra Rical, Fıkı ve Usulü Şeyh Bahettin, Felsefe, Kelam, İrfani, Mirdamat'tan ve tabi bilimleri, matematik ve nucumu Hekim Ebul Kasım Mirferendeski'den öğrendi. Molla Sadra Meş'a, İşrak, Muhiddin, Arabi, İrfani ve İslam dini öğretilerinden oluşan İrfani, felsefe ve dini konularından oluşan dört önemli okulun karışımı ile yüksek hikmetin teminini attı ve İslami felsefeyi inkar edilemez şekilde etkiledi. Daha sonra öğretmenlik yapmaya başladı ve kendini aydınlanma felsefesi ve Meş'a okulu ile tanıştırırken aşkın bilgeliği derlemeye başladı. Molla Sadra, Meş'a, Eşrak, Muhiddin, Arap, İrfani ve İslam dini öğretileri de dahil olmak üzere dört önemli irfani, felsefe ve dini okulu birleştirerek aşkın bilgeliği kurdu ve İslam felsefesi üzerinde büyük ve inkar edilemez bir etki bıraktı. Bu okulda tasavvuf ile din felsefesinin nefsin tezkiyesi, akli argüman ve vahiy birleştirmeye çalıştı. Bu bilim adamının eserleri arasında Erba, Esraf'ın içinde bulunduğu 40'tan fazla kitap kaleme alındı. ...1133 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Zilkade 311'de Hicri Kameri 400 yılın önde gelen fakih ve muhaddisi İbni Hazime vefat etti. Hicri Kameri 223'te dünyaya gelen İbni Hazime, gençken çeşitli dini ilimleri öğrenmek için çeşitli ülkelere seferler düzenledi. El-Tevhid ve İsbat-ı Safarur Rab adlı eser İbni Hazime tarafından kaleme alındı. ...37 yıl önce bugün 22 Mayıs 1986'da Mısır İhvan'ın Müslümin Hareketi liderlerinden biri olan Umar Tilmasen'i vefat etti. Bu hareketin lideri olan Hasan el-Bena'dan 2 yaş büyük olan kendisi bu hareketin eski kadrolarından biri olarak kabul ediliyordu. Tilmisani, İhvan-ı Müslim'in bir üyesi tarafından Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdül Nasır'a yönelik başarısız bir suikast girişiminden sonra 1954'te tutuklandı. 1971'e kadar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak Tilmisani, Müslüman kardeşlerinde başkanlığı sırasında ılımlı ve ılımlı bir politika izledi ve Mısır rejimiyle de doğrudan çatışmaktan kaçındı. Eylül 1981'de dönemin Mısır rejimi başkanı Enver Sedat tarafından tekrar tutuklandı ve Sedat'ın öldürülmesine Hüsnü Mübarek'in emriyle hapisten çıkana kadar hapiste kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınından öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri, Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Erdoğan gençlere seslendi. Siyasi başarısızlıklarına sizleri ortak etmek istiyorlar.
Yeni Asya.
Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırdılar.
Milli Gazete.
Ekonomist Murat Kubilay, rezervler eksi de dış borçlar rekor seviyede.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekir, 20 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde "Değişim isteyen AK Partililer yanılttı beni" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Doğruyu yanlıştan ayırmanın zorlaştığını, yanıltıldığımızı, bize anlatıldığı gibi olmadığını en sansasyonel söyleyen kimdi? Erdoğan sıvdılısı bir AK Parti seçkini. Kamu kaynakları doğru kullanılmıyor. Halka değil, elitlere çalışıyor diye bu düzeni değiştirmeye en ateşli çağıran kimdi? O da Erdoğan fedaisi bir parti yöneticisi. Değişime ikna etmek kolay olmuyor. Onlar bile inandıramadı. Ama en olmadık yanıltıcı propaganda dahi alıcı buluyor diye ona inananları yeremeyiz diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
İsmet Özel şunda haklı. Hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır olmak hepimizin yaşadığı bir sorun. Bizim taraftan geleni peşinen doğru kabule meylederiz. Süzmez, yanlışını doğrusundan ayırmaya uğraşmayız. At iziyle it izinin karıştığını, hak ile batılı ayırmanın zorlaştığını, 3 yıl önceden bizzat Berat Albayrak haykırmış olsa bile. Bizden tanıdık bildik biri söylemiş olsun fark etmez. Karşı tarafa yarayan doğrulara da ön yargılıyızdır. Ağzıyla kuş tutsa inanmak istemeyiz. Aksine öbür tarafı yalancı çıkarmaya bahane arar bu yanın taraftarı. Bırakın süzgeçten deve geçirmeyi, karşıtının pirisine bile geçit vermez. Öyleyse Mevlana'nın dediğine mi geliyor? Yani körler diyarında birbirimize ayna satıp sağırlar çarşısında karşılıklı gazel mi atıyoruz? Belki. Her birimiz hangi tarafa kulak kesilmişsek diğerine sağır olma eğilimindeyiz. Güvendiklerimiz tarafından yanıltılmaya açık olduğumuz muhakkak. Onun için yanılgılardan, yanıltılan seçmeni değil, yanıltan propagandayı sorumlu tutmakta ısrar ediyorum. Bir seçime gidiyoruz. Erdoğan'ı seçmek nasıl meşru bir haksa, Kılıçdaroğlu'nu seçmek de öyle. Fakat değilmiş gibi gösteriliyor. İşte bunun yanıltıcı bir propaganda olduğuna şüphe yok. Yanılmayacağımız şey bu konuda bizi yanıltmaya çalıştıklarıdır. Emin olabiliriz. Kimce nasıl yönetilmek istiyor? Bırakın da doğru bilgiyle, sağlıklı tartarak kimi seçerse seçsin millet. Kamu kaynakları betona gömülüyor, halk yerine elitlere aktarılıyor ve aslan payını zengin seçkinler alırken fakir halk büyümeden pay alamıyor diye ortalığı inleten Erdoğan sevdalısı Metin Külümtü. İktidarı 20 yıldır sırtlayan halkı değil seçkinleri mutlu ettiği için bu düzeni baştan aşağı değiştirmeliyiz diye baş kaldıran da oydu daha geçen yıl. Değişim beklentisi ilk turda zayıflayınca şu olana bakar mısınız? Piyasalar panikledi. Merkez Bankası da bir telaşla güya tedbir aldı. Kartla, krediyle bankalardan nakit çekimi kısıtlandı. Gidip dolar almasınlar diye. Dolar taşımak yine yasaklanacak. Eyvah, kara borsaya düşecek. 70'lere geri döneceğiz korkusu sardı mı bir anda etrafı? Merkezin tabela faizi ve resmi kuru göstermelik değil sanırsınız. Kamu bankalarındaki fiili faizle de gerçek kurla da arası giderek açılmıyor ki. Bu tedbirler seçim hatırına geri çekildi. Külünkü duydu. Merkez şimdilik ertelendi ama 28 Mayıs'tan sonra... Külünkse laf dinleyen, merkez laf dinletene istemeden operasyon çekmiş, birileri finansal kumpas kurmuş gibi anlatıyor. İnanıp inanmamak size kalmış. Beni de bu havalar yanılttı.
Faruk Çakır 20 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "Gerçekler Nasıl Ortaya Çıkar?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bir seçim süreci geride kaldı ve bu zaman zarfında yaşananların tartışması ve tahlili devam ediyor. Milletvekili seçimleri neticelendi ancak Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçimler yapılacak. Geride kalan seçim sürecinde en dikkat çeken nokta iktidar partisinin devlet imkanlarıyla seçimlere iştirak etmesiydi. Bu mesele acaba yeterince gündemi meşgul etti mi? Yoksa iktidar ne de olsa kendi bildiğini yapıyor. Millet ne dese desin tesiri yok. O halde bu meseleyi gündeme getirmenin de bir faydası olmaz diye mi düşünüldü diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
İktidar partisinin devlet imkanlarını kullanarak seçime girmesi acaba normal midir? Hatırlanacağı üzere geçmiş yıllarda bazı bakanlar seçim döneminde vazifeyi bırakır ve seçim döneminde bir bürokrat bakanlık yapardı. Belki o uygulamanın da mahsurları vardı. Fakat aynı seçim sistemiyle doğrudan ilgili olan, aynı anda milletvekili adayı olan bir bakanın seçimleri etki etmesi daha ihtimal dahilinde değil mi? İktidar partisi yaptıkları icraatları televizyonlarda ortak canlı yayınlarla savunma imkanı bulurken, muhalefetin bu imkandan yoksun olması adil seçimlere gölge düşürmüş olmaz mı? Çok daha önemlisi, gerçeklerin ortaya çıkması, iktidar ve muhalefetin aynı anda karşılıklı olarak meseleleri tartışabileceği bir zeminin olmasıdır. Mesela iktidar mensupları şunları şunları yaptık derken hemen karşısında muhalefet mensubu vekil ya da siyasi parti mensuplarının hayır yapmadınız ya da şu kadarını yaptınız ama şunları yapmadınız, millete doğru bilgi verin deme imkanı bulması gerekmez mi? Aynı mekanda karşılıklı seviyeli tartışmalar olmadığında iktidarın her dediği doğru kabul edilmiş oluyor. Elbette iktidarın dediklerinde de doğrular vardır. Fakat onlar sadece hadisenin olan kısmını anlatıp yapmadıklarını gizlemeyi tercih ederler. Bu bakımdan iktidar ile muhalefetin aynı mecrada buluşup karşılıklı tartışması icap eder. Mesela iktidar mensupları şu köprü yaptık, şu yolu yaptık, millet kazandı dediğinde, eğer o projede millet aleyhinde bir uygulama varsa muhalefet aynı anda itiraz edebilmeli. Diyelim ki iktidar partisi şu yol için hiç para vermedik ve müteahhitlere yaptırdık demiş olsun. Peki o proje için verilen fiyat ve yıl garantileri milletin aleyhinde ise bunu kim dile getirecek?
sadece yapılan kısmı anlatmak ve ortaya çıkan borç yüküne dikkat çekmemek siyaseten doğru olsa bile hakikatte doğru mudur? Kendisine güvenen iktidar icraatlarının sorgulanmasından ve hesap vermekten korkmaz, çekinmez ve ürkmez. Hesap sorulmasından rahatsız olan iktidar yanlış işler yapmış demektir. Vesselam.
Tahran Radyosu.
Burhanettin Duran 20 Mayıs tarihli Sabah gazetesinde "Yepyeni bir seçim mi? Devam seçim mi?" başlıklı yazısına okucularla paylaşıyor. 28 Mayıs seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu. Türk siyasi hayatında daha önce hiç yaşanmamış bir seçim deneyimi olacak. 2015 Haziran ile 2015 Kasım seçimlerini temel alarak yorum yapmak doğru yanıltıcı olur. Zira bu ikisi parlamenter sistem döneminin birbirinden bağımsız iki seçimiydi. Haziran sandığına gidenler Kasım sandığının gelebileceğini bilmiyorlardı. Yaklaşık 5 aylık sürede Haziran seçimlerinin oluşturduğu meclisten bir koalisyon hükümeti çıkmadığı görüldükten sonra Kasım seçimlerine gidildi diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Meclis dağılımı muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini gündemden düşürürken Cumhurbaşkanlığı seçimi 0.5'lik fark ile ikinci tura kaldı. Bu sebeple ikinci turda ne olur sorusuna cevap ararken kendi siyasi hayatımızda örnek aramak yerine başkanlık sistemlerindeki ikinci turlara bakmak bir fikir verebilir. İkinci tura kalan başkanlık seçimlerinin yalnızca %30'unda geriden gelen aday seçimi kazanabilmiştir. İlk turu önde bitiren aday %50'ye çok yakın oy almışsa ikinci tura kazanma ihtimali istatiksel olarak %95'e çıkmakta. Yine de Türkiye'nin kendi başkanlık seçimi tecrübesinin farklılıklar arz edebileceği göz önünde bulundurulmalı. Üçüncü yol olarak kendini konumlandıran Sinan Oğan'ın seçmeninin ikinci turda ne yapacağı da ikinci tura katılım da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun birinci tur seçmenini aynı şekilde seferber edip edemeyeceği de önemli. Erdoğan büyük bir avantajla ikinci tura gidiyorsa da her seçim aslanın ağzındaki lokma olarak görülmeli. Elbette bir hafta sonraki seçimlerin mahiyeti üzerindeki tartışma bile kampanya propagandasının konusu. Muhalefet çevreleri yeni seçim diyerek seçmeninin motivasyonunu yükseltmek istiyor. Cumhur İttifakı'nın ikinci turu sadece devam seçimi şeklinde görmesi ise rehavete kapılmaya neden olabilir. Erdoğan'ın açıklamaları partisinin de bu gerçeğin farkında olduğunu göstermekte.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun. İnternet paketleri ücretleri ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
D
Değerli dinleyiciler, Batasya Gelişmeler isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batasya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize geçen hafta Batasya'da yaşanan önemli gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
İşgal topraklarında bayrak yürüyüşünün düzenlenmesi,
Arabistan'ın Cidde kentinde Arap Birliği 32. zirve toplantısının düzenlenmesi
ve 12 yıl aradan sonra Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Arap Birliği zirvesine katılması,
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli gelişmelerin başında yer aldı. Şimdi detaylar.
Batı Asya bölgesinde yaşanan bir diğer önemli olay işgal topraklarında bayrak yürüyüşünün düzenlenmesiydi. Binlerce Siyonist işgal edilen Filistin topraklarında Perşembe günü bayrak adı verilen yürüyüşe katıldılar. Perşembe günü İbrani takvimle 28 İyar günü Siyonistlerin her yıl büyük bir yürüyüş düzenleyerek Babel Amud ve Kudüs kentinin eski mahallelerinden geçerek Mescid-i Aksa alanına giriyorlar. Bu yürüyüş sırasında Bayrakların Dansı adlı bir program gerçekleşiyor ve Siyonist işgal yerleşimciler bu kışkırtıcı eylemle Filistinlerin Kudüs kentinden atılmasını istiyorlar.
Perşembe günü yapılan yürüyüş için 3500 Siyonist asker Kudüs kentinin çeşitli noktalarında konuşlandı ve kenti adeta askeri kışlaya çevirdi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye işgal topraklarında bayrak yürüyüşünün düzenlenmesiyle ilgili bildiride şöyle dedi. Siyonist rejimin bayrak yürüyüşü dedikleri olayı korumak için kuzeyden güneye teyakkuzlu olması onların güvenliğinin kırılganlığını gösteriyor. Bizim topraklarımızda dalgalanan Filistin bayrağı vatanseverlik kimliğimizi ve yasal sahiplerini ispatlıyor.
Bayrak yürüyüşü ile eş zamanlı olarak Siyonist yerleşimciler yürüyüşten haber hazırlayan bazı gazetecilere taşlı ve şişeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu bazı muhabirler yaralandı. Kışkırtıcı yürüyüş sırasında Arap etnik kökenine karşı Araplara ölüm, köylüler yakılsın gibi ırkçı sloganlar atıldı. Siyonist rejim meclis üyeleri ve bakanlar, özellikle de Siyonist rejim bakanları kurulunda aşırı ırkçı biri olan İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bu kışkırtıcı yürüyüşe katıldı.
Yapılan bayrak yürüyüşüne tepki olarak yüzlerce Filistinli ülkelerine destek bağlamında Filistin bayrakları ile sokaklara indiler. Filistinlilerin Perşembe akşam saatlerinde Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek ve de Siyonistlerin bayrak yürüyüşüne karşı muhalefet için Cenin ve Batı Yaka'da bulunan kampında yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşe katılan Filistinliler Filistin bayraklarını taşıyarak Cenin kenti ve kampının caddelerini Siyonist düşmana karşı sloganlar atarak kat ettiler. Filistinliler Siyonist yerleşimciler ve askerlerin saldırılarına karşı mücadele için Batı Yaka'da direniş güçlerinin ellerinin serbest bırakılmasını istediler. Yürüyüşçüler ayrıca şehadet ile biat ederek mübarek Mescid-i Aksa'ya sadık kalacakları, can ve malları ile bu kutsal mekan ve Filistinlilere ait olan diğer kutsal mekanları korumaya yemin ettiler.
Bu arada Siyonist işgal yerleşimcilerin Kudüs kentindeki kışkırtıcı bayrak yürüyüşü ile eş zamanlı olarak Filistin direnişi Gazze şeridinde yeni bir füze denedi. Hatshut İbranice haber sitesi Hamas'ın Gazze sularına fırlattığı füzenin deneme değil uyarı mahiyetinde olduğunu duyurdu. Değerli dinleyiciler, konuyla ilgili siyasi analist Sayın Burhanettin Dağ'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Yani ulusal bir platformun oluşturulması ve birlikteliğin sağlanması daha fazla belki hıyanetin ve yani komploların Filistin halkına karşı şekillenmesine karşı bir tedbir olabilir. Ve geç kalınmış yani bir durum bu. İç bölünme, bir taraftan Batı yakası ve bir taraftan Gazze parçala böl siyasetleri çerçevesine baktığımız zaman Filistin davasının tamamen bu aleyhinedir. Bunun için mesela Gazze saldırı yapıldığı zaman bakıyoruz ki Batı yakasında ciddi bir tepki yok. Batı yakasına, Ürdün Nehri Batı yakasına yönelik şimdi ilhak projesi söz konusu olduğunda Fetih birliktelik ve dayanışmanın önemini daha iyi idrak etti. Yani yoksa her iki tarafın da yani hem Gazze'nin hem Ürdün Nehri Batı yakasının ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyorlar. Geç kalınmış, çok geç kalınmış. Yani Filistinliler kendi işlerinde bir dayanışma, bir ortak platformda bir ses olmazlarsa, bir ağız olmazlarsa başkaları tarafından ciddiye alınmayacaklardır. Öte yandan yani Arap ülkelerinin, biraz da Körfez ülkelerinin de ciddi bir şekilde kendilerine sırt çevirdiklerini ve kendilerine karşı hakikaten arkadan vurduklarını, kendilerine karşı ciddi bir hıyanette bulunduklarını anlamışlardır ve hıyanetin daha geniş boyutlar kazanmaması ve Arap ülkelerinin, diğer Arap ülkelerinin de bu normalleşme sürecine iltihak etmemeleri için Filistinlilerin en azından yani bir birliktelik sağlayıp tekrar ağızdan ortak söylemlerle hareket etmesi lazım. Yoksa durum çok daha kötüye gidecektir. Biz biliyoruz ki bir bölgesel yani Arap NATO'su diye işte bu Arap NATO'sunun en önemli özelliği İsrail ile birlikte olacaklar. Bölgedeki hatta Yemen ve bölgedeki limanlarda İsrail söz sahibi olacaktır. Babul Mender'den tutun, Hudeyde'den tutun, efendime söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte. Birleşik Arap Emirlikleri bu süreç içerisinde ana rolü üstlenmiş durumdadır. Hatta Suudi Arabistan'ı da ikinci plana itmiş durumdadır. Ve biz bu Trump'ın asrın anlaşmasının merhale be merhale icraya konulduğunu görüyoruz. Birliktelik olmasa bu asrın anlaşması uygulamaya geçecektir. Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir normalleşme olacak. Filistin meselesi tamamen unutulmuşla terk edilmiş olacaktır. Ve ciddi bir şekilde bunlar anlaşırlar ve tek bir ses olurlar. Aksi takdirde yani Filistin davası çok hassas bir dönemden geçmektedir. Ve yani tamamen Körfez Arap ülkeleri zaten meseleyi artık bir Arap emniyeti ve güvenlik sorunu olmaktan çıkarmışlar. Arapların birinci sorunu olmaktan çıkarmışlar.
Sayın Burhanettin Dağ, görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Arap Birliği 32. zirve toplantısı Cuma günü Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlendi. Bu zirvenin iki özel misafiri vardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ve diğeri ise Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad. Zelenski'nin Arap Birliği zirve toplantısına katılması Batı medya ve haber çevrelerince tepkiyle karşılaştı. Bu arada Arap medyası, bu cümleden El Cezire gazetesi de Suudi Arabistan veliahtı Muhammed Bin Salman'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi birliğin zirvesine katılmak için davet etmesini eleştirdi.
Arabistan Dışişleri Bakanlığı paylaştığı tweet mesajında Suriye Cumhurbaşkanı'nın bu ülkeyi ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, "Saygıdeğer Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Efendi, Cidde oturumuna hoş geldiniz" ifadesine yer verdi. Fakat bu arada Katar, Esad'ın zirveye katılmasına karşı muhalefetini belirtti. Doha yetkilileri daha önce de Şam yönetimiyle ilişkilerini normalleştirmeyeceklerini duyurdular. Fakat Şam'ın dönüşü ve Esad'ın birliğin kararı ardından ilk zirveye katılması, Katar tutumunun Arap Birliği'nin çoğunluk kararı ve eylemi için bir engel olmadığını gösterdi.
Arap Birliği zirve oturumu gündeminde Şam ile ilişkileri normalleştirme konusuna ilaveten iki kriz daha bu oturumda ele alındı. Bunlardan biri iki general arasındaki çatışmalara sahne olan Sudan krizi, diğeri ise Yemen savaşıdır. Tabii Zelenski'nin Cidde'deki zirveye katılması ise Ukrayna savaşının da ele alındığını gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Arap Birliği zirvesine 12 yıl aradan sonra katılan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, ülkesini Araplığın kalbi olarak vasfederek şöyle konuştu. Ben Suriye'ye derin sevgilerini ifade eden heyet başkanlarına teşekkür ediyorum. Bizim krizleri ve sorunları çözmedeki rolümüzü aktifleştirmek için Arapların ortak işbirliklerine, ortak görüşlere, hedeflere, stratejilere ihtiyaç vardır. Esad sözlerinin devamında şöyle bir vurguda bulundu. Bizler Arap dünyasının mekanizmalarını en az dış müdahale ile yeniden düzeltmek için tarihi bir fırsat ile karşı karşıyayız. Gerçekleşen barış dış müdahale olmaksızın kendi sorunlarımızı yeniden çözmek için tarihi bir fırsattır. Dünya iç meselelerimizi kendi halkımıza bırakmalı. Biz her türlü yabancı müdahaleyi reddediyoruz. Umarım bu oturum aramızda dayanışma için Arapların ortak eyleminin yeni bir kademesini başlangıcı olur ki savaş ve yıkım yerine bölgede barışa, kalkınma ve refaha ulaşalım.
Arap Birliği zirvesine katılanlar kapanış bildirisinde Filistin meselesinin adaletli çözümü için sinerjik çabaların önemine vurgu yaparak Arap ülkelerin iç işlerine dış müdahalelerin durması gerektiğine vurgu yaptılar. Oturuma katılan Arap ülkeleri Filistin meselesinin büyük bir Arap meselesi olduğuna işaretle Suriyeli avarelerin geri dönüşü için uygun şartların oluşması, bu ülkenin toprak bütünlüğünü koruması gerektiğine vurgu yaptılar. Katılımcılar ayrıca Lübnan'da Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ve bir an önce en kısa zamanda kabinenin kurulmasının altını çizdiler.
Hiç şüphesiz Arap Birliği zirvesine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın katılması zirvenin en önemli olayıydı. Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları 7 Mayıs'ta yaptıkları bir istişare toplantısında Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğunu geri verme konusunda anlaştıklarını ve bu nedenle Şam'ın Arap Birliği'ne geri döneceğini duyurdular. Beşar Esad, Suudi Arabistan Padişahı Kral Selman'ın 12 yıl aradan sonra İlk kez Arap Birliği zirvesine katılmak üzere resmi daveti üzerine Perşembe günü Cidde'ye gitti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman zirve oturumu öncesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı resmi olarak karşıladı.
Beşar Esad Cidde'de Arap yetkilileriyle diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi. Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied Beşar Esad ile bir araya gelerek görüşen liderlerden biriydi. Yapılan görüşmede Kais Saied, Beşar Esad'a hitaben şöyle dedi, siz bizim kardeşlerimizsiniz ve sizi rahatsız eden şey bizi de rahatsız eder. Biz Suriye'nin terörizm ile mücadeledeki başarısı ve yabancıların müdahalesini engellemesinden çok mutluyuz. Tunus Cumhurbaşkanı Suriye düşmanlarının hedefinin bu ülkeyi parçalamak olduğunu fakat Suriye halkının buna asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Beşar Esad'da yapılan görüşmede Suriye ve Tunus'un yan yana karanlığa karşı durduklarını, Şam'ın Tunus ile ilişkileri geri gelmesini olumlu karşıladığını dile getirdi.
Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman da Cuma günü Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a ev sahipliği yaptı ve iki taraf yapılan görüşmede ikili ilişkileri incelediler. Suriye Cumhurbaşkanlığı ofisi yayımladığı bildiride Esad ve bin Selman'ın ayrıca Arap ülkelerindeki gelişmeler ve bu ülkeler arasındaki ilişkilerin olumlu yansımasını inceleyerek, yaşanan ortamın Cidde toplantısında tanık olunan ortak görüşlere yönelik toplu hareketin göstergesi olduğu ifade edildi. Muhammed bin Selman da Beşar Esad'ın bu toplantıya katılması ve Arap Birliği'ne dönmesinden hoşnut olduğunu ifade ederek, "Bölgemizin çatışmalar meydanına dönüşmesine izin vermeyiz. Biz yıllarca çatışma yaşadık ve insanlar zarar gördü. Ülkelerindeki krize çözüm bulmaları için Yemenli taraflara yardım için çalışacağız." vurgusunda bulundu.
D Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Yayınlarımızı da www.parsurey.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dünyasının büyük filozofu Molla Sadra.
Değerli dinleyiciler, her yılın Mayıs ayında felsefe tarihi onun değerli düşüncelerine borçlu olduğu büyük bir şahsiyet için oturum düzenleniyor. Bu büyük şahsiyet İran'ın ilim ve hikmet semalarında adeta bir yıldız gibi parlıyor ve İslam felsefesi onun adı olmaksızın anlamını yitiriyor. Bu büyük şahsiyet İranlı hekim ve fakih Molla Sadra'dır. Fransızların büyük filozofu Henri Carbon şöyle diyor: son asılların İran İslami felsefe zirvesinde Molla Sadra olarak anılan Sadreddin Muhammed Şirazi yer almakta. Molla Sadra düşüncesi günümüze dek tüm İran kökenli felsefelere tesir altında tutmuştur. Bu büyük şahsiyetten 45 kitap başlığına oluşturan büyük bir mecmua geride kalmıştır. Molla Sadra'nın en büyük eseri Efsar-ı Erba'dır ki bu eserden sonra İranlı alimler düşüncelerini bu eserlerin üzerinde kurmuştu. Molla Sadra'nın Usul-i Kafi üzerine yazdığı şerhinde ise hiç kuşkusuz Nebevi hikmette büyük bir eser yaratan izlere rastlamaktayız. Molla Sadra ayrıca birçok Kur'an-ı Kerim suresini de tefsir etmiştir. Bu eserlere istinaden Molla Sadra, diğer İslam topraklarında durgunluk yaşanırken Şii İslam'da felsefesinin büyük bir çıkış yakaladığını gösteren en iyi kanıttır.
Molla Sadra, ilmi sabrında tecelli bulan ve ilmi çalışmaları tesiple birlikte olan derin düşünceli bir alimdi. Molla Sadra, hak yolundan başka yolda adım atmayan ve ömrünü ibadet ve takva ile geçiren hür bir insandı. Bu büyük filozof, 7 kez yaya olarak hac ziyaretine gitti ve son ziyaretinden dönerken Hicri Kameri 1050 yılında Irak'ın Basra kentinin yakınlarında hak rahmetine kavuştu.
Büyük hekim Molla Sadra Şirazi anmak için düzenlenen 11. zirvede yüce hikmet ve aile tedbiri konusu ele alındı. Her yıl belli bir başlık altında gerçekleşen oturumda felsefe büyükleri ve düşünürler Molla Sadra'nın düşünceleri hakkında konuşmalar yapıyor. Molla Sadra İslami Hikmet Vakfı Başkanı Ayetullah Seyyid Muhammed Hamene'yi bu yılki oturumda şöyle konuştu: Müslüman hekimler kendilerini toplumdan ayrı tutmazdı. Onlar felsefeyi toplumun içine sokarak sorunların çözümünde kullanmaya başladı. Bu hekimlerin başında insanları ve toplumları düşünen ilahi peygamberler gelir. Aile ise insanları yüceltmekle yükümlüdür. Mantık gereği insan öncelikle kendini yaratmalı ve daha sonra aile birimi oluşturup ardından da topluma girmelidir. Bu arada aile bireyden önce gelir. Çünkü aile bireyin ve toplumun temelidir ve bireyin ahlakı ilkin ailede şekillenir.
Müslüman alim Ayetullah Seyyid Muhammed Hamene'yi sözlerini şöyle sürdürdü: aile siyasette de etkilidir. Tabii siyasetten maksat bugünkü anlamında değil. Hikmet alanında toplumu yönetme anlamındadır. Aile sadece insanları sağlıklı yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda insanları hidayete erdirir ve toplumda başarı yoluna ışık tutar. Ayetullah Seyyid Muhammed Hamenei, ailenin bir başka rolünün insanları kemale erdirmek olduğunu belirterek, insanların gelişme ve yücelme yolunda fıtrat meselesinin söz konusu olduğunu, fıtratın takviye edilmesi gerektiğini ve bunun da aile içinde mümkün olduğunu vurguladı.
İran Hikmet ve Felsefe Araştırma Kurumu Başkanı Dr. Gulam Rıza Avani de oturumda yaptığı konuşmada şöyle dedi. Tedbir, hikmet ve bilimin bir parçasıdır ve eski çağlarda Çin, Hindistan ve İran gibi ülkelerde bu konuya büyük ilgi gösterilirdi. Gerçekte hakiki ahlak, aile olmaksızın ve ailede siyaset olmaksızın anlamsızdır. Konfüçyüs inancında toplumun ıslahı için 5 ilişkiden söz edilir ki bunlar hükümdarlarla halk ilişkisi, baba-oğul ilişkisi, kardeşlerin ilişkisi, karı-koca ilişkisi ve arkadaş ilişkisinden ibarettir. Eski İran'da da aile birimi büyük saygınlık gören bir birimdi.
Mulla Sadra Hikmet itibariyle Ehl-i Beyt düşüncelerine ve sözlerine büyük ilgi duyan ve din, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Kelamı üzerinden hikmet ve felsefe yapan bir alimdi. Molla Sadra hikmet alanında bilinç ve amele vurgu yapıyor ve bunlardan evin tedbirlerinde yararlanmanın mümkün olduğunu savunuyor. Sadra'ya göre aile geliştiren bir birimdir ve bizler hatta çocuğumuz dünyaya gelmeden önce ve sonra manevi gelişmesini etkileyebiliriz. Ebeveynlerin davranışları ve ahlak anlayışı, haram yemeleri veya pak yiyeceklerin kullanılmasına özen göstermesi, hatta doğumdan önce çocuğun ruhunu ve karakterini etkileyen faktörlerdir.
Oturuma katılan Şehit Beyşli Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Mustafa Muhakkık Damat da konuşmasında şu ifadelere yer verirdi. Evde tedbir hekimler açısından büyük bir önem arz eder. Günümüzde yaşadığımız nizamlarda aile, medeni hukukun bir parçasını oluşturur. Bu arada unutmamak gerekir ki aile, kanunların duvarını aşamadığı büyük bir kale gibidir. Kanun her yerde vardır ama bu odakta aşk ve sevgi hükmeder ve kanundan daha güçlü olan da aşk ve sevgidir.
Mulla Sadra'nın ailede tedbir hakkındaki düşünceleri pek detaylı değildir. Lakin Sadra, beşeri keramete vurgu yapar. Mulla Sadra açıkça şöyle der. Beşeri keramet, insanları yeryüzünde Allah'ın halifesi olmalarına layık yapan şeydir. Beşeri keramet, ilim ve hikmet gücüdür ve eğer bu güç insanda yoksa, onun için hiçbir imtiyaz söz konusu olamaz. Mulla Sadra ayrıca bazılarının nasıl kerametten yoksun kaldığı için de bir takım gerekçeler gündeme getirir. Örneğin insanlar yaratılış itibariyle farklıdır ve bu farklılığı ebeveynlerinden miras almıştır. Bir başka farklılık etkeni insanların yaratıldığı nütfedir. Ebeveynlerin iyi veya kötülükleri kan yoluyla çocuklara intikal eder. Öte yandan yaşam tarzı ve iyi ve kötü alışkanlıklar da bireyi etkileyen unsurlardan sayılır ki bu da yine aile ile ilgilidir. O zaman ailenin insani keramet üzerindeki etkisi çok önemlidir. Günümüzde beşeriyetin en büyük kaygısı olan barış ve çevre gibi sorunlar da ancak başta çocukluk çağı olmak üzere ailede eğitim yoluyla çözümlenebilir. Eğer bunun için gerekli olan her şey hazırlanırsa insani keramet de temin edilir ve eğer bir insanda tüm ilimler bir araya gelecek olur da aileden gelen terbiye ve eğitimden yoksun ise hikmette yücelmeyeceği kesindir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor. Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali Aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili, bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar, değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil, bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belagada yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslam İnkılabı rehberinin Büyükelçiler ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaptığı görüşmedeki beyanatını işaretle İran'ın komşu, Müslüman ve müttefik ülkelerle ilişkilerini güçlendirmek için tüm kurumların çabalarını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri, ordunun okyanuslardaki görevinin devam edeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen pazar gecesi yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülkenin tarihi ilişkilerini ve iki taraf içinde büyük bir sermaye olarak değerlendirerek mevcut sorunların çözülmesi ve ikili ilişkilerin geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptılar. İran ve Venezuela Dışişleri Bakanları pazar günü iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini daha da geliştirmesi hakkında görüştüler. İsviçre'nin İran'ın iç işlerine müdahaleci tutumunun ardından ülkenin Tahran'daki büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Apartheid Rejimi Kabinesi'nin aşılık yanlısı üyesinin Mescid-i Aksa'ya saygısızlık girişimini tekrarlamasını kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Siyonist Rejim Kabinesi'nin radikal bakanının Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını kınadı. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bulunan Balata kampına Siyonist güçlerin düzenlediği saldırıda şu ana kadar 3 Filistinli genç şehit oldu. Doğu Süryani Kilisesi'nin dünya lideri kendini İran'ın evladı olarak gördüğünü vurguladı. İran'daki Uluslararası Göç Örgütü Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin göçmenlere yaptığı hizmetleri övdü. Türkiye'deki gençlerin %73'ü yurt dışında yaşamak istiyor ve Türkiye'nin Kuzey Irak'taki yasa dışı operasyonları sürüyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayınında tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.